Ayrım 13, Zehra'nın Defteri, Kemal Tahir, sayfa 145. Sir Doktor Can Katar Beg Logman. Sir, biliyorsunuz İngilizlerde soyluluk gösterir. Bizim Doktor Can Katar Beg Logman'ın önüne nereden geldiği aşağıda anlatılacaktır. Doktor, biliyorsunuz bizde çoğunlukla hekim karşılığıdır. Her ne kadar İkinci Dünya Savaşı öncesinin Hitler Almanyası tutkunluğumuz sonunda birçok eşraf ve ayan çocuklarımız, ağa, efendi, bey, paşa belinden inmelerimiz, özel liseleri bitirip burs alıp Almanya'ya atlayıp oranın ünlü birahanelerinde epey hüner gösterip başka zanaatların da doktorluklarını, söz gelimi, tarım, hesap, hayvancılık, hatta hokkabazlık, gübrecilik, domuzculuk zanaatlarında da doktorluk elde etmişlerse de genellikle bu doktor lafı hekim takımının üstünde kalmıştır. Doktor kelimesi bilirsiniz, Latince doktor kelimesinden gelmedir. Burada bizim milletimizin doktora Frank ağzıyla doktor dememesine dikkati çekmekle yetiniriz. Doktor Latince'de öğreten, okutan anlamına geldiği gibi kalıplaştıran, dogmatize eden anlamına da gelir. Günümüzde hiçbir memleketin doktorları hiç kimseye bir şey öğretmediklerine, okutmadıklarına göre kelimenin ilk iki anlamı zamanla ufalanıp kaybolmuş, yerine son, belki de asıl anlamı, yani dogmacı anlamı yaşamakta bulunmuştur. Bizde bu iş biraz daha kitaba uygun bulunmaktadır. Çünkü tıbbiyeden son 100 yıldır hekim anlamına doktor çıkacağına sürüyle politikacı, şair, yazar, iş adamı, hepsinden yaygını da rapor tüccarı, sıhhat dolandırıcısı yetişmektedir ki bunun da ayrıca üstünde durulmaya değer. Bizim Can Katar Beg Logman bunların hangisindendir derseniz size deriz ki bir doktor meraklısı babadan doğma doktordur. Neden bey ya da bay olmayıp beg olmasını da elbette anladınız. Soyluluk meraklısı doktorumuz gençliğinde Türk Talebe Öğrenci Birliği üyelerindendi. O sıralar edebiyata çok meraklıydı. Tıbbiyeye girdiği zaman taksitle satın aldığı Leon Caho'nun Gök Bayrak adlı romanını hak ettiği değeri ve önemi vererek her satırda ayrıca durup anlamını yanlışsız çıkarmaya uğraşarak okulu bitirene kadar okudu. Daha doğrusu inceledi, notladı, ezberledi. Pek de farkında olmadan beyliği kazandı. Her ne kadar anasının Çerkez, babaannesinin Arnavut olması bu beyliğe az biraz gölge düşürdüğü söylendiyse de Doktor Rıza Nur Bey'e bir mektupla başvurulup bu mesele kökünden gün ışığına çıkarıldı. Beylik kandan değil, vicdandan, inançtan geliyordu. Gök bayrağı ezberini aldığına göre de Doktor Logman da vicdanıyla, imanıyla su katılmamış Türk oğlu Türk sayıldı. Can Katar, biliyorsunuz, soyadı kanunu zorunluluğu ile elde edilmiştir. Bu kanun bizimki doktor olduktan sonra çıktığı için zanaata yakışan soyadını seçmek hiç de zor olmadı. Her ne kadar nüfus dairesinde memur bu adı sizden önce çok kişiler aldı, ileride ad benzerliği yüzünden başınıza işler gelecek diyecek olduysa da bizimki koşup muayenehanesine çerçeveletip astığı diplomasını, uzmanlık belgesini getirince akan sular durdu. Gelelim Logman adına. Bilirsiniz Doğu literatüründe hele hekimlik alanında Logman yarı peygamber bir doktordur. Doktorların da resmen piridir. Logman hekim yaşarken bütün dertlerin dermanını bulmuşsa da sırlarını ölünce birlikte götürdüğünden sonraki doktorlara iş kalmamıştır. Yoksa insanlar doktora hiç ihtiyaç duymayacaklar, kendileri rahatça yaşayıp tartaklanmadan öleceklerdi. Bizim Sir Doktor Can Katar'ın babası berberdi. Anadan yana Arnavut, babadan yana Boşnak olduğu için çarşılı çıraklığından beri şu ünlü Arnavut çocuğu fıkrasından dolayı Arnavut oğlu diye çağırıyordu. Usta berberdi Arnavut oğlu. Her sakala göre tarağı, her başa göre tıraşı vardı. Ustura yaralarına, uyuza, her çeşit çıbana merhem karar, frengiyi bile bu kardığı merhemlerle 3 aya bırakmadan sağaltırdı. Ayrıca zorda kalanlara bel gücü macunu ezer, diş çeker, çıkık yerleştirir, kırık sarardı. basur memelerini döken, kelliğin döktüğü saçları yeniden bitiren, karın ağrılarına, kulunçlara, kısırlıklara, soluk tıkanmasına, hafakana, iç sıkıntılarına birebir gelen ilaçların sırrı da bu Arnavutoğlu'ndaydı. Dükkanı arı gibi işler, Arnavutoğlu elindeki derman çantasıyla koca İstanbul şehrinde fırtına gibi dönerdi. Cumhuriyete kadar bu böyle sürdü. Cumhuriyet biraz daha gecikseydi, Arnavutoğlu okullu doktor meselesinden habersiz, rahatça ölüp gidecek, bu dünyada hiçbir insanoğlunun duymadığı kadar korkunç, şaşkınlığı, umutsuzluğu, kızgınlığı duymayacak, dünyaya yapılan bu kötülüğe inanmadan gözleri böyle açık can vermeyecekti. Oğluna Lokman adını taktığı zaman başına gelecekten haberli değildi. Babası kendisinin böyle ünlü bir doktor olacağını bilemediği için adını Lokman koyacağına Rüstem koymuştu. Berber Rüstem, kendi oğluna Lokman adı takmakla babasının yaptığı bu yanlışlığı düzeltmek istemişti, o kadar. Ama Cumhuriyet gelip İstanbul'da tabipler odası kurulup okuldan çıkmayana doktorluk yasak kanunu çıkınca durum birden değişti. Oğlan artık babadan miras aldığı ünle doktorluk yapamayacak, babasından öğrendiği sırlarla para öğüten değirmeni çeviremeyecekti. Arnavutoğlu bu haksızlık karşısında o kadar sarsıldı ki dağ gibi adam 3 ayda eriyip iğne ipliğe döndü. Baktı ki elden gidiyor, kendisi için ezdiği günde ancak bir tatlı kaşığı kadar yenilecek 3 macunundan tam 3 çorba kaşığı yuvarladı. Böylece kendisine kötülük edenlerden de öç alma duygusunu da doyurmak istemişti. O gece 3. körpe karıyı yanına isteyip kapıyı sürmeletti. Bu sıra tam 67 yaşındaydı. Gece yarısına doğru ev halkı 3. karının bağırtısıyla uyandı. Bir de baktılar ki dağ gibi Arnavutoğlu'nun gözleri kaymış, ağzından köpük yürümüş, dağlara taşlara sağ yanına damla inmiş, altını da bir güzel pislemiş. Fukara Arnavutoğlu böylece bir zaman daha yaşadı. Ev halkı kokudan yanına varamaz oldu. Büyük variyeti olmasaydı Darül'a cezeyi boylayacaktı. Öyleyken bunca yıllık doktorluk ününe leke sürdürmemek için çok çabaladı. İşaretle, yazıyla salıklar verip çok merhemler ezdirdi. Çok haplar yuvarlattı, her renkten sular kaynattırdı. Güçten düştükçe hırsı artmış, bir içilecekten 5-10 içmeye, bir yutulacaktan 15 yutmaya başlamıştı. Sonunda buna bir iş oldu ki hiçbir kitapta yeri görülmemiştir. Saçları, sakalları, kaşları, kirpikleri o zamana kadar kırçılken önce akbak olmuş, sonra bir gecede dökülüp cascavlak kalmıştı. Gözlerinin kaygınlığı büsbütün artmış, çakırlığı gidip aklığı kalmıştı. Yumruk gibi şişen dilini artık ağzının içine alamıyor, gırtlak kemiği hiç durmadan testere gibi işliyordu. Dediği anlaşılamamakta, kurt gibi uluyup pırıldamaktaydı. Belini alamıyor, buna karşılık Allah'ın bir hikmeti canım, erkekliği basılmıyordu. Dizleri büzülüp karnına toplanmış, kolları kıvrılıp elleri ardına dönmüştü. Tam 3 günde böyle yaşayıp göçtü. Oğluna doktor okuluna gitmesini vasiyet eden bir kağıtla dükkandan, handan, hamamdan, çiftlikten tam 41 tane anahtar bıraktı. Sir Doktor Cankatar Bey Lokman böylece hem doktor oldu hem de zengin doktor oldu. Sörlüğünün yarısını kendisi arayıp buldu. Resmen hak ettiyse yarısı da baba variyetinin bu çokluğundan ileri gelmiş oldu. Bazı kitaplar doktorluğun kaynaklarını büyücülüğe, tılsımcılığa, remile, fala, cefire dayarlar. Hatta araya her çeşit tılsımları, göz bağcılıklarını, hatta hokkabazlıkları karıştıranlar da vardır. Bunların bir bölümünün doktor düşmanlarınca araya sokulduğu şüphe götürmez. İnsanoğlu genellikle doktorları sevmez ama başı daralınca doktorsuz da edemez. İnsanoğlu sevmediğine başvurmak zorunda kalırsa ona karşı düşmanlık duyar. Tersine minnet duyması gerekirken. Araya doktorları küçültecek şeylerin katılması bundandır. Genellikle doktorlar okumuş yazmış kişilerdir. İçlerinde tek tük de olsa bilgililere, iyi yüreklilere rastlamak da görülmemiş değildir. Şurası kesinlikle bilinmelidir ki doktor okulunda okuma öteki okullardan biraz daha uzuncadır. Bu da okumaktan yana az da olsa bir fark gösterir. Ayrıca doktorluk okulunda Cumhuriyet'ten bu yana insan leşlerini kesip biçecek bir takım dersler de görülür. Böylece doktor takımı ciğer nedir, yürek nedir, bağırsak, dalak, böbrek, mide, kısacası sakatat nedir bilir. Doktorlara ayrı bir sevgi beslemeyenler bu sakatat bilgisinde doktorların mı, kasap çıraklarının mı daha görgülü olabileceğini tartışmaya kalkarlarsa da konumuz adam sakatatı olduğu için böyle karalamaların üstünde durmaya değmez. Evet, yıl hesabınca doktor okulu uzundur. Ayrıca doktorlar istesinler istemesinler, zanaatlarını reçete yazarak yapmak zorunda olduklarından, isteseler de yalnız okumuşlukla yetinemezler. Az buçuk yazmaları da olacaktır. Yani doktorlar aynı zamanda eli kalem tutan takımı da sayılabilir. Her ne kadar doktorun yazdığı reçeteyi ancak eczacılar okuyabilir, bu açıdan bakılırsa onların yazmaları adam yazması değil, doktor yazmasıysa da ve ancak eczacılarla aralarına bir çeşit parola, şifre sayılabilirse de, reçetenin iki kişi arasında yalnız bir anlaşma ve haberleşme aracı halinde kalmaması, orada yazılanlardan son hesaplaşmada hastanın alacağı ilaçların çıkması üstünde de durulmak gerekir. Böylece doktorlar kendilerine bedava yollanan ilaçların içindeki bildiri kağıtlarını okumak zorunda olduklarından, okumabilir kesandan sayılabilecekleri gibi reçete yazdıklarından da yarı yazmasını bildikleri sonucuna varılabilir. Bir insanın doktor da olsa okuma yazma bilmesi gerçekten önemlidir. Orta çağlarda kralların, imparatorların, büyük prenslerin, süt ve süt yeğenleri olan feodal baronlar bile okuma yazma bilmedikleri için bunu bilenler de pek az olduklarından, yalnız okuma yazma bilmek bir mesele imiş, insan bu kadarla da pekala bilgin geçinebilirmiş. Buradaki geçinebilirmiş lafını küçümser anlama değil, ancak durumu en iyi açıklayan kelime o olduğu için kullandık. Ayrıca gene bu orta çağlarda ortada ancak 5-10 tane Latince ve eski Grekçe kitap bulunduğundan, bunların hemen hepsini ezbere almak da mümkün olduğundan, okur yazarlıkla bilginlik hemen de uzun bir süre yan yana, hatta iç içe yürütülebilmiş. O kadar ki bunun iyice ustası kesilen rahiplerden hangisinin gerçekten okur yazar, hangisinin Elif'i görse mertek sanır, kara bilgisi sahteci olduğu ayırt edilememiştir. Bu durumun kalıntıları bugün bile en ileri memleketlerde görülür. Üzüntüyle söylemeli ki ancak yalnız okuma yazma bilenlerin bilgin sayıldığı çok uzun bir çağ yaşamıştır. Bu çağın biricik tesellisi araya okur yazar olmayan bilginlerin de karışmış bulunmasıdır. Bu hesapça doktorlar genellikle kara cahil mi sayılmalı, yoksa kelimenin en geniş anlamıyla, bundan daha pis bir laf da olmaz, bilgin mi sayılmalı? Bu soruya herkes dilediği gibi karşılık verebilir. Yukarıdan beri yazdıklarımıza göre de aklı karalı iki karşılık da %100 doğru olur. Almanların icat ettikleri hekimlik dışı öteki doktorluklarla Hristiyanların kilise babalarına, prenslere taktıkları doktor rütbesi de hesaba katılırsa, bütün doktorlar hem kara bilgisiz hem de saygıdeğer bilgindirler. Hele söz bizim gibi geri kalmış ülkelerden açılırsa, bütün hekim doktorların gerçekten büyük bilgin sayılması şart olur. İnsanlarının %75'i okuma yazmayı hiç bilmez, geri kalanın %15'i okuma yazma bildiği halde okur yazar olmayan, geri kalan %5'i okuma yazma bilir ama hiç kullanmaz, geri kalan %5'in %2'si gerçekten okuma yazma bilir, daha geri kalan son %3 ise politikacı olduğu için okuma yazma bilse de bilir sayılmayan bir toplumda hekim doktorlarımız prospektüsleri okudukları, oradaki çapraşık adları da reçeteler yazabildikleri için gerçekten bilgin sayılabilirler. Bu açıdan alınırsa bizim Doktor Can Katar Bey Lokman'ımız bilgindir. Bilgin olduğundan da yarı yarıya sördür. Bunu kendisi İngilizlerin büyük bilginlerine bu soyluluk adını verdiklerinden çıkarıyor. Geri kalan yarı sörlükle davranışından gelmektedir. Bu davranış da yerli değil, haftalık koleksiyon dergilerinden okunmuş İngiliz yaşantısından aktarılmadır. Doktor Can Katar Bey Lokman bütün yaşayışında gerçek İngiliz lordlarının davranışlarını örnek aldığı için yarı sördüğü gerçekten hak etmiştir. Bunu ileride göreceğiz, gerçekliğine inanacağız. Burada eklenecek bir nokta kalıyor ki o da gerçek İngiliz lordu sözüne verilen anlamdır. Bilirsiniz ki İngiliz lordları ikiye ayrılır. Birisi baronluktan, yani Allah'ın şövalyeliğinden gelme gerçek soylular ki yukarıda bunların krallara, imparatorlara, prenslere gerçekten kuzen oldukları yazılmıştı. İkinciler sonraları türlü yollardan lordluğa yükseltilmiş basit insanlardır. Bizim ırkçı, tuğrancı doktorumuz bunları adamdan bile saymaz. Kendi sörlüğünü ötekilere gerçekten soylu kişilere benzetir. Buradaki benzetir lafı aslında söylemek istediğimizi bütün genişliği ve derinliğiyle kavrayamamaktaysa da ne demek istediğimiz ileride hikayemizin gidişinde gereği gibi anlaşılacağından üstüne daha uzun boylu durmayı gerekli saymadık. Sir Doktor Can Katar Bey Lokman'ın rahmetli babası ünlü Jön Türklerin çoğu gibi Abdülhamit'in okuma yazma bilmeyen paşalarındandı. Jön Türk oğluna tıka basa hiç kimsenin bilemeyeceği bir sürü arsanın tapu senetleri bırakmıştı. Sir Doktor Can Katar Bey Lokman çevresinden Sir lakabını almadan önce, hele Almanya'da iç hastalıkları uzmanı olmaya çalışırken, içinde yaşadığı çevreye uyarak bir zaman Fon lakabı da taşımıştır. Bunu kaybettim diye sonradan çıkardığı nüfus tezkeresine bir oyunla yazdırdığı efendi kelimesine borçludur. Almanlara bu efendi kelimesini gösterip soyluluk belirtisi olduğuna herifleri inandırmış, üniversiteyi bitirene kadar Fon diye çağrılmayı sağlamıştır. Sir Doktor Can Katar Bey Lokman'ın Almanya'da bulunduğu çağ, Birinci Dünya Savaşı, Weimar Cumhuriyeti karışıklığı... ...... 13. ayrımın sonu. Sayfa 152...